Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Ben Pelin Cengiz. Bu hafta stüdyoda Ekonomi Ekoloji Programı'nı yayınını yapmaya çalışacağım. Evet, bu hafta da yine programımızda gündemdeki önemli bir konuyu dile getirmeye çalışacağız. Dün ülke tarihinin en büyük davalarından birisi gerçekleşecekti ama maalesef yapılamadı. Adalet adına yine çok kötü bir sınavın verildiği bir gün oldu. Yine maalesef vicdanları son derece yaralayan bir takım görüntülere ve konuşmalara şahit olduk. Tekirdağ Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de gerçekleşen bir tren faciası. 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi yaralandı. Bu tren faciasının dün ilk duruşması gerçekleşecekti. Aradan bir yıl geçtikten sonra yakınlarını kaybedenler adalet arayışı için duruşma salonundaydı. Fakat duruşma öncesi epey olaylı geçti. Yine dediğimiz gibi hiç görmek istemediğimiz görüntülerle karşı karşıya kaldık. Kapı önünde güvenlik güçleriyle aileler arasında arbede yaşandı. Aileler ve avukatlar burada çıkan arbede sebebiyle suç duyurusunda bulundu. Ve tabii duruşma bu olaylar salonun dışında devam ederken de mahkeme heyeti davadan çekildiklerini açıklayarak duruşma salonunu terk etti. Bu da aslında belki de hiç beklenmeyen bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Şimdi bütün bu süreci hem dünü hem de dünden 8 Temmuz'a doğru geriye gittiğimizde neler yaşandığını, bu faciayı başından itibaren bugüne kadar çok yakından takip etmiş bir gazeteciyle konuşacağız. Aynı zamanda kendisi bu konuyla ilgili bir kitap da yazdı. Ölüm Treni, Çorlu Tren Faciası'nın Gizlenen Gerçekleri adında bir de kitabı var bu konuyla ilgili. Gazeteci Mustafa Hoş bu sabah telefon attığımızda. Mustafa Bey, günaydın.
Günaydın.
Evet, şimdi ben tabii çok kısaca dün yaşananları aktarmaya çalıştım ama tabii siz oradaydınız. Bütün bu gelişmelere, bütün bu yaşananlara şahit oldunuz. Belki biraz geriye doğru giderek bu son noktaya gelecek olursak, bu Çorlu tren faciası çok büyük bir adaletsizliği. Türkiye'nin aslında son yıllarda çok fazla gözlemlediği, deneyimlediği adaletsizliklerden birine işaret ediyor. Neler yaşandı, neler oldu? Biraz bize başından itibaren bu konuyu takip eden bir gazeteci olarak aktarabilir misiniz?
Yani 8 Temmuz 2018'de Çorlu Sarılar mevkiinde tren raydan çıktı ve 25 tane insan hayatını kaybetti. 345'e yakın kişi de yaralandı.
Biraz sesli alabilir miyiz? Biraz yüksek sesle lütfen.
Tamam, daha yüksek sesle anlatmaya çalışacağım. Yani bu trenin devrildiği andan itibaren bugüne kadar gelen her şey aslında ülkede yaşanan birçok şeyin de özeti. Yani Çorlu tren faciasını bakış açısı, insanlara adalet arayışının nasıl bir karşılık bulduğu her açıdan değerlendirildiğinde korkunç bir vicdansızlık ve gaddarlık var ve adaletsizlik var. Yani bu bir ihmal cinayeti. İhmal cinayetinin olduğu da delillerle, belgelerle bu kadar net bir şekilde ortada olan başka bir facia ya da dava yok. Bu kadar net. Yani şurada başladık. İlk andan itibaren bir suçluluk telaşıyla sadece üstünü örtme çabası var. Yani insanlar vagonların hala altındayken demir yolunu açmaya kalkıştılar. Çünkü demir yolu insandan daha değerli.
Evet.
Aslında demir yolu değil orada. Çünkü uluslararası ticari anlaşmalar var. Bu yüzden yük trenlerinin o hattan geçmesi lazım. Bir an önce o hattın ulaşıma açılması lazım. Bakış açısı buydu ve bunu da orada bulunan en yetkili kimseler de bunu açıkça da ifade ettiler. Yani bir ihmal cinayeti nasıl bir ihmal cinayeti? Ya çok evet. Net bir şey var. 11 Mayıs 2018'de bu hat 1 Mayıs'ta açıldı. 24 Haziran'da seçim vardı.
Hı hı.
Seçime dönük bir yatırım olarak alelacele altyapısı, gerekli donanımı, ekipmanlarını yeterli olmadan ulaşıma açıldı. 11 Mayıs'ta da muayene yapıldı Devlet Demiryolları'nın uzman ekipleri tarafından. 11 Mayıs'ta yapılan muayenede bu menfez, o altı boşalan rayların boşluk göründüğü ve facianın bir anlamda simgesi olan menfez için şu rapor var. Sağ ve sol balast suvarı yapılmalı diye.
Evet.
O sağ ve sol balast duvarı denilen şey işte o menfezin altının, rayların altının boşalmasına neden oldu. O yapılmış olsaydı 25 kişi ölmeyecekti. Ben dün tekrar olay yerine gittim. O menfezin olduğu yere gittim.
Hı hı.
Yani oraya gittiğinizde yenilenmiş, yapılmış o menfeze baktığınızda ilk aklınıza şu geliyor. Ya bunu daha önce neden yapmadınız?
Evet.
Eğer yapılmış olsaydı o insanlar ölmeyecekti. Bu en son halkası. Buna kadar denetim yapılsaydı, ray bekçileri kadrosu devam etseydi, o gün o yağışa, aşırı yağışa herkesin gördüğü, bildiği ve orada olan insanların yaşadığı yerde kontrol yapılsaydı yine o insanlar ölmeyecekti. Çünkü daha sonra aşırı yağışlar olan yerlerde, bir sürü yerde tren seferleri durduruldu ve o aksaklıklar giderildikten sonra tren seferleri tekrar başladı. Ya aynı şey orada olsaydı yine o insanlar ölmeyecekti. Böyle başladı ve böyle gidiyor. Çok net bir ihmal var ve bu ihmalin gerçek sorumluları da iddianamede yok. Az önce bahsettiğim o rapor, yani Devlet Demiryolları'nın kendi muayene raporu savcı iddianamesinde yok.
Nasıl yani oluyor bu?
Görmüyor sadece, bunu koymuyor. Ki o iddia, o muayene raporu nerede var? Bilirkişi raporunda bile var. Yani iddianamenin asıl temeli bilirkişi raporuna dayandırıldı. Bilirkişilerde zaten özellikle seçilmiş, aslında bilirkişi kanununa göre bilirkişilik yapmaması gereken kişiler. Buna rağmen o belge orada var. Ve iddianamede yok.
Evet.
Yani gerçek delillerin, gerçek belgelerin, gerçek suçların olmadığı bir mahkemeye gelindi dün, bir yıl sonra.
Hı hı.
Yani şunu beklersiniz değil mi? Bir yıl beklenmiş. Türkiye'nin en büyük kitlesel ölüm olan tren açısından baktığımızda, hı hı, en büyük kazalarından birisi. Buna böyle hazırlanılır mı?
Evet.
Tüm o insanların adalet beklentisine her şekilde karşılık vermek zorundasınız. Hayır. İlk andan itibaren, adliyeye başlayan yürüyüşten itibaren o insanlara suçlu muamelesi yapıldı. Sanki yürüyenler suçluymuş, sanki yürüyenler büyük bir suç işlemiş gibi bir tavır ve davranış içerisinde her bir o güzergah içerisinde görev alan kamu görevlileri. Ya bunlar kendi başına bunu yapıyor olamaz.
Evet, evet. Şimdi eninde sonun... Buyurun.
Adliyeye gelindiğinde de aynı şey devam etti. Yani bir adliyeye gelmiyorsunuz orada. Hissettiğiniz şu: biz size bunun hesabını sorarız. Yani hesap sorulacak, ne yaptı o insanlar? Sadece adalet arıyorlar. Bu kadar basit. Siz de o adalet karşılığını vereceksiniz ve adil bir mahkeme yürütmek zorundasınız. Yani en sonunda mahkeme kaçtı, çekinme falan değil, o kaçmadır.
Evet evet, yani o tabii çok enteresan, bilmiyorum yani insanlar bu işin içinde çok yakından takip edenler böyle bir şey tahmin ediyor muydu, bekliyor muydu bilemiyorum ama.
Eşi benzeri örneği yok.
Yok değil mi? Evet.
Gerekçeye baktığımızda Cennet herhalde 31-32. Maddeye dayandırılıyor.
Evet.
31. ve 32. maddeyi izledim, inceledim az önce. Tamam,
bir 22. maddeden bahsediliyor.
Pardon, 22
ve 31. maddeler, evet.
Her neyse, 20, o maddelerin içeriğinde şu var, yani hakim suçtan zarar gördüyse, akrabalık
evet,
ilişkisi varsa, yakınlığı varsa, bilmem ne varsa, bunların hangi birisi oldu? Hakim orada ne yaşadı ki?
Evet.
Yani şöyle bir şey var. ARBD diye adlandırıyoruz. Hı-hı. Haber diliyle doğal olarak orada ARBD'de karşılıklı bir şey olur. Ya o salona giremeyen, faciada ailesini kaybetmiş insanlar mahkeme kapısında dövüldü. Kendi gözlerimle gördüm. Yani şöyle bir durum var. İnsanı öldürüyorsunuz, cinayeti işliyorsunuz, evine gidiyorsunuz, dövüyorsunuz kalanları.
Evet.
Yetmiyor. Ertesi gün bir daha gidiyorsunuz, yine o evde kalanları dövüyorsunuz. Ya bu normal bir şekilde böyle bir şey adlandırıldığında olacak şey mi? Oldu işte. Oluyor. Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin önünde oldu. Dün adliyede oldu. O insanlara ne hakla el kaldırabilirsiniz, ne hakla vurabilirsiniz ve neden?
Evet.
Hiçbir gerekçesi yok. Yani tamamen şu var, bir suçlu olduğunu herkes biliyor. Ortada ne olduğunu herkes farkında, cinayetin farkında ve üstünü kapatmaya çalışıyorlar. El birliğiyle ve devletin bütün olanaklarını da kullanarak bunu yapıyorlar.
Evet. Şimdi mahkeme heyeti davadan çekildi ve adliyedeki 130 kişilik konferans salonunda yapılması planlanıyordu bu duruşma. Çok sayıda kişi dışarıda kaldı. Salona giremedi ve bu işte dövülme hadiseleri de burada yaşandı ve hatta tabii içeriye sanıyorum duruşma salonuna girmek isteyen yakınlarını kaybetmiş bir takım insanlar da salona alınmadı. Zaten bu insanlar fazlasıyla acılı insanlar, bir yıldır adalet peşinde koşuyorlar ve belki o adaletin biraz olsun tecelli edebileceği bir duruşma salonuna gelinmişti ama maalesef salonun dışında başladı bu talihsiz olaylar ve bu noktaya kadar geldi. Peki buyurun.
Hayır, özür dilerim. Hani orada şöyle bir şey var ben. Adliyeye girişten itibaren zaten böyle davranıldı.
Evet.
Adliyeye girildi. İstiyeden oradan geçerken bir sürü zorluklar yaşandı, edildi. Ama o aşırı mahkeme kapısına, yani o konferans salonuna oraya geldiğinde yarım saat 45 dakika o yoğun klimalar kapalı. O yoğun sıcak ortamda hepimiz bekliyoruz. Neden beklediğini bilmiyoruz. Sonra bir tane görevli çıktı, şeyi söyledi. Tek tek içeriye girenlerin isimlerini kaydedeceğim diye.
Evet.
Ya bunu yasal olarak böyle bir şeye yetkisinin olmadığı ve bunun yapmaya yetkili kimsenin olamayacağını söylendiler ve buna kimin karar verildiği konuşuldu. Uzun tartışmalardan sonra mahkeme heyetiyle görüştürüldü ve bundan vazgeçildi. Vazgeçilen bir şey neden yapılmak istenir ki?
Evet.
Şimdi mahkeme salonuna girildikten itibaren de şöyle bir şey var. Kalabalık zaten bakın. Yani 25 tane insanı önce bunların yakınlarını falan da göz önüne alalım.
Evet.
340 tane yaralı var ve konferans salonu 110 kişi.
Evet, inanılır gibi değil gerçekten.
Ki daha önceden bu salon yetmeyecek şu nedenlerden ama sadece müştekiler zaten sığmıyor.
Doğru.
İzleyicisi, dinleyicisi, gazetecisi olduğunda olacak şey değil ve bu talepler ısrarla reddedildi.
Evet.
Ve o mahkeme salonuna geldi. Mahkeme salonunda başka bir şey yapıldı. Hepimiz içeride olanlar rehin alındı. Kapılar kilitlendi. Anahtarlar yok. Kapılar kilitlendi. İçeride herhangi bir şey olsa, yani kalp krizi geçirse herhangi bir şey olsa dışarı çıkma şansınız yok. Çünkü anahtar yok. Kapılar kilitlendi. Dışarıdakiler, içeridekiler dışarı çıkamıyor. Dışarıdakiler içeri giremiyor. Dışarıda kalanlar aileler olduğu için de içeri girmek istediler.
Evet.
İçeri girmek isteyenler de orada dövüldü.
Evet, bu aslında herhalde hem ailelere hem yakınlara, avukatlara, bu davayı izleyen sivil topluma, gazetecilere, herkese bir gözdağı gibi bir durum söz konusu olmuş herhalde, değil mi?
Yani gözdağından öte şöyle, bak oradaki yaklaşımlar şu, güvenlik görevlileriyle ya da herhangi bir görevlilerle temas halinde oluyorsunuz. Aileler de oluyor içeri girerken, çıkarken. Söylenen şu, adalet sürü çok beklersiniz.
Evet.
Şov yap, şov yapma. Kesinlikle ya. Yani insan evladın, annesini, babasını kaybetmiş insana şov yapma diye nasıl söyleyebilir?
Evet, gerçekten korkunç.
İçeride bir o sanıkların bulunduğu yerde yine eş, kızını, iki kardeşini ve yeğenini kaybetmiş bir insana gülünüyor.
Evet, evet.
Ve ondan sonra da o insanın hani o sinir krizi geçirmesinde niye oldu ki bu deniyor? Ama olan bu, yaratan yani orada bütün olan dikenler bilinçli olarak ya da talimatta bir şey yapılmaya çalışıldı. Yapılmaya çalışılan şu, mahkemeden kaçırıldı.
Evet. Peki şimdi mahkeme bıraktı gitti, davadan çekildi. Bundan sonrası nasıl işleyecek acaba? Bu dava ne zaman görülecek? Bununla ilgili bir bilgi, beklenti nedir acaba?
Yani dün aileler olaydan sonra da toplantı yaptı avukatlarla, ki orada dövülen avukatlar da vardı, sadece aileler dövüldü, ne de avukatlar da dövüldü. Onu da ekleyeyim.
Evet.
O konuşuldu. Yani şimdi ikinci ağır ceza mahkemesi karar verecek bu hakimin çekilme kararına. Ve ondan sonra da ya aslında yapmaya çalıştıkları şeyi ben tahmin ediyorum. Benim tahminim şu: davayı Çorlu'dan ve buradan uzaklaştırmak istiyorlar. Daha önce bazı davalarda yaptıkları gibi başka bir şehre, başka bir yere gözden uzaklaştırmak, bilgiden uzaklaştırmak istiyorlar. Çünkü üstünü kapatmaya çalıştıkları şeyler çok fazla ve bir türlü de bunu beceremediler.
Evet.
Aslında bu davayı 8 Temmuz'da 2018'de olan davayı 9 Temmuz'da bitireceklerdi. Doğal afeti üstünü kapatacaklardı.
Hı hı hı.
Üstünü kapatamayınca olmaya başladı bütün bunlar. Yani hep bir şey deniyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Olmayınca da saçmalanmaya başlandı. Saçmalığın da doruk noktası mülkü mahkemeydi zaten.
Evet. Evet, şimdi ilk bu kaza demeyelim tabii, hafifsemek gibi oluyor bu facia. Göz göre göre geleceği belli olan bir faciada hep o ilk etapta yapılan açıklamalarda doğal afet, işte aşırı yağış sonucu gibi hep yine böyle insanlardan, sorumlulardan konuyu uzaklaştırmaya, ötelemeye yönelik bir takım açıklamalar yapılmıştı. Ve elinde sonunda 4 tane Devlet Demiryolları görevlisi 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacaklar.
2 yıldan 15 yıla kadar işte.
Evet.
Söyledikleri, ama onlar bu davanın gerçek sorumluları, gerçek suçluları değil.
Evet, ben de aslında konuyu buraya getirmek istiyordum. Yani bu konuyla ilgili de biraz görüşünüzü almak istiyorum. Yani siyasi açıdan, bürokratik açıdan bu konuyla ilgili sorumluluk alması gereken, belki yargılanması gereken kimsenin adını görmüyoruz. Burada sadece 4 tane görevli işte bir hapis cezası ya alacak ya almayacak. Büyük ihtimalle de belki de almayacak. Tabii yani bizim ülkemizde maalesef böyle bir hesap verme kültürü, sorumluluk alma kültürü maalesef yok. Ama bu şekilde de herhalde hiçbir zaman gerçek adalete ulaşamayacağız. Ve bu tip kazalar da hep hayatımızın içinde olacak gibi bir durum söz konusu. Bir isterseniz son olarak bunlarla ilgili görüşlerinizi de alayım. Yani bütün bu dosyanın hazırlanması ve bu 4 kişinin sadece sanık konumunda olması hakkında nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Kötü. Yani evet, adalette sorunlar var. Yaşadığımız her şey içerisinde büyük bir adaletsizlik, vicdansızlık var. Bu çok net. Ama bu şu yargılanmayacakları anlamına gelmiyor.
Elbette.
Bu böyle devam edemez. Bu böyle sürdürülemez. Hiçbir toplumsal, siyasal yapı bu şekilde devam edemez. Her ne olursa olsun. Bak, çok net bir şey var. Bu Devlet Demiryolları'nın nasıl bir sorumluluğu olduğuna dair çok net bir şey söyleyeceğim son söz olarak.
Tabii.
Devlet Demiryolları'nın facia olduğundaki genel müdürü İsa Apaydın. İsa Apaydın sahte bir delil üretmiştir, yasa dışı veri açıklamıştır. Bu büyük bir suçtur. Yani
evet.
Şimdi söylemeye çalıştım ki meteoroloji raporlarında oraya saatte 32.3 kilogram yağış düşmüyor. Meteoroloji raporu budur. Bunlar kendileri başka bir yerden yasal olmayan, meteorolojiye kayıtlı olmayan verilerde bunu 72 kilogram olarak açıklamışlardı.
Doğru.
Yani bu da şu
evet.
demektir. Orada artık yapacak bir şey yok. Doğal afet oldu. Metrekareye bu kadar büyük bir yağış düştüğünde insanın yapacağı bir şey kalmazı. Teorisinin başından beri planlı olarak hayata geçirmek için böyle bir şey yapmışlardı. Ama bu bir suç. Yasa dışı. Yani sadece bu yüzden bunu İsa Apaydın'ın yargılanması gerekir ve yargılanacaklar. Bu davayı hiçbir şekilde üstünü kapatamayacaklar. Benim de söyleyeceğim bir lafı.
Evet. Peki Mustafa Hoş, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için. Umarız adalet bu Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybedenler için çok kısa sürede tecelli eder. Biraz olsun vicdanlar olabildiğince rahatlar diyelim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Ben yayına gidiyorum.
Evet, dün maalesef gerçekleştirilemeyen Çorlu tren faciasının ilk duruşması, gazeteci Mustafa Hoş da oradaydı. Yaşananları aktardı, hem aileler açısından hem avukatlar açısından hem dava sürecini takip etmek isteyen belki bir takım sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, yaralıların kendileri olabilir, yakınları olabilir. Maalesef kendisi de yayında söylediği gibi tarihte görünmemiş bir şekilde mahkeme heyeti davadan çekildi. Ceza kanunu, ceza muhakemesi kanununun 22. ve 31. maddelerine dayandırdı heyet davadan çekilme gerekçesini. Bu şekilde topu da mahkeme heyeti başka bir heyetin görevlendirilmesi için dosyayı Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş oldu. Bundan sonraki süreç nasıl devam edecek? Yani şu ana kadar yaşananlar maalesef bu darp edilme meselesi, insanların, avukatların, ailelerin polis tarafından dövülmesi gerçekten çok vicdanları yaralayan gelişmeler, hiç akılla, izanla açıklanabilecek şeyler değil. Ve tabii yine Mustafa Hoş'un da işaret ettiği üzere bu kazanın üzerinin örtülmeye çalışılması, işte doğal afet, lokal bazlı olarak o dönemde yağışların çok yoğun olması sebebiyle meydana geldiği için işte böyle bir doğal afete sürekli atıf yaparak menfezin bu şekilde boşaldığını söyleyerek işte bütün sorumluluğu doğaya atmak ama ihmal ve kusurların da üzerini örtmek şeklinde bir sürecin işletilmek istendiğine ve bu meselenin de bu şekilde üstünün örtülmek istendiğine şahit oluyoruz. Umarız bundan sonraki süreç bir nebze olsun ailelerin bu yaşadığı kötü süreci hafifletir diyelim. Elbette gidenlerin yerine gelmesi mümkün değil ama bir nebze olsun adalet arayışı normal sürecinde devam etsin ve adalet tecelli etsin istiyoruz. Maalesef bu son dönemlerde insan eliyle yaratılmış bir takım facialarda sürekli işte doğal afet, fıtrat, işte Allah'ın işi söylemlerinin arka arkaya geldiğine rastlıyoruz. Araklı'da geçtiğimiz ay yaşanan sel faciasında da yine Allah'ın işi denilerek 10 kişinin ölümü buna bağlandı. Bu gibi şeyler maalesef sorumluluk alma politik olarak sorumluluk alma bilincinin yerleşmediği ülkelerde ve özellikle ülkemizde çok sıklıkla karşılaştığımız bir davranış biçimi haline geldi. Umarız bunlardan bir an evvel uzaklaşılır ve sorumlular cezalarını çeker diyerek bu haftada ekonomi ekolojiyi sonlandıralım. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.